Ayrım 20.
Konu 22. İnka Atahualpa'nın Kötü Alın Yazısı. Dipnot: Atahualpa, Peru'nun son imparatoru. 1533'te Pizarro tarafından tuzağa düşürülmüş ve öldürülmüştür. Sözünü ettiğimiz bu ilkeler İspanyollar tarafından çok kötü bir şekilde tecavüze uğradı. İnka Atahualpa ancak devletler hukukuna göre yargılanabilirdi. Tuttular adamcağızı politik kanunlarla medeni kanunlara göre yargıladılar. Yurttaşlarından bazılarını öldürtmekle, birçok kadınla evlenmiş olmakla suçladılar onu. Manasızlığın en büyüğünü de bu Amerikalı yerliyi kendi ülkesinin politik ve medeni kanunlarına göre değil, İspanya'daki politik ve medeni kanunlara göre yargılamak suretiyle işlediler. Konu 23. Herhangi bir durumda politik kanun devletin yıkılmasına sebep olursa, o zaman devleti devam ettiren ve bazen devletler hukuku haline alan politik kanunla hüküm vermeli. Devlet içinde belli bir veraset düzeninin kurulmasını sağlayan politik kanun, hizmetinde bulunduğu politik kurul için yıkıcı bir özellik alırsa, o zaman bir başka politik kanunun bu düzeni değiştireceğinden kuşku duymamalı ve bu yeni kanun ilk kanuna aykırı değil, tüm onunla aynı olur. Çünkü ikisi de şu temel ilkeye dayanır: en üstün kanun milletin kurtuluşudur. Başka bir büyük devletin bir parçası haline alan büyük bir devletin zayıfladığını, hatta asıl büyük devleti de zayıf düşürdüğünü söylemiştim. Başkanın kendi toprakları içinde bulunması, devlet hazinesinin iyi yönetilmesi, devletin parasının da başka bir ülkeyi zengin etmek için dışarı çıkmaması, hep devletin yararına olan şeylerdir, bunu bilmeyen yoktur. Devleti yönetecek olan kişinin yabancı ülkelere özgü yargıları olmamalı. Bu çeşit yargılar mevcut yargılar kadar yararlı da olmaz. Zaten insanlar da kendi kanunlarıyla kendi geleneklerine son derece bağlı olurlar. Milletlerin mutluluğunu bu yargılar sağlar. Bunları büyük olaylara sebep olmadan, bir hayli kan dökmeden değiştirmek olanaksızdır. Her ülkenin tarihi bu söylediklerimizin doğru olduğunu gösterir. Bundan da şu sonuç çıkar: büyük bir devletin varisi eğer yine büyük bir devletin hükümdarı ise, birinci büyük devlet bu varisi reddedebilir. Çünkü burada veraset düzeninin değişmesi her iki devletin de yararınadır. Nitekim Rusya'da Elizabeth'in saltanatının başlangıcında çıkartılan kanun, başka bir devletin hükümdarı olan kişiyi haklı olarak veraset hakkından yoksun ediyor. Portekiz'de çıkartılan bir kanunda herhangi bir yabancının hısım ve akrabalık yoluyla taht üzerinde hak iddia etmesini kesin olarak reddediyor. Reddeden bir milletin elbette ki vazgeçirtmek yetkisi daha kuvvetli olur. Bazı evlenmelerin kendi bağımsızlığını tehlikeye düşüreceğini ya da ülkesinin bölünmesine sebep olacağını anlarsa, millet ya tarafları ya da bu evlenmelerden doğacak olanları herhangi bir hak iddiasından vazgeçirtebilir. Vazgeçen de vazgeçirten de bundan sızlanamaz. Çünkü devlet isteseydi pekala bunları reddeden bir kanun çıkartabilirdi. Dipnot: Kayınbabası İspanya Kralı 4. Filip'in ölümünden sonra 14. Louis'nin Flandre'la Franche-Comté üzerindeki iddiaları ima ediliyor burada. Konu 24. Memlekette güveni sağlayan polis tüzüklerinin öteki medeni kanunlardan farklı bir düzende olduklarına dair. Hakimin cezalandırdığı suçlular vardır, ıslah ettiği suçlular vardır. Birinci çeşit suçlular kanuna, ikinci çeşit suçlularsa hakimin otoritesine bağlı olurlar. Birinciler toplumun hayatından uzaklaştırılırlar, ikincilerse toplumun kurallarına göre yaşamaya zorlanırlar. Polisin güveni sağlamasında cezayı veren kanundan ziyade hakimdir. Suçluların yargılanmasında ise cezayı veren daha çok kanundur, hakim değil. Polisin uğraştığı konular günlük konulardır, öyle geniş değildir. Uzun uzadıya formaliteye de gerek yoktur. Polisin gördüğü iş anidir, her gün olup biten olaylarla ilgilidir. Şu halde büyük cezalara gerek yoktur. Polis devamlı olarak ayrıntılarla uğraşır. Demek oluyor ki onun büyük çapta örneklere ihtiyacı yoktur. Demek oluyor ki kanundan çok tüzükleri vardır polisin. Bu sınıfa mensup olanlar devamlı olarak hakimin kontrolü altındadırlar. Şu halde polis aşırı hareketlerde bulunursa suç hakimindir. Bundan ötürü de kanuna aykırı davranışlarla polis tüzüklerine aykırı davranışları birbirine karıştırmamak gerek. Bu iki şey ayrı ayrı düzenlere bağlı şeylerdir. İtalya'daki cumhuriyetlerden birinde ateşli silah taşıma fiilinin aynı silahı kötüye kullanma fiili kadar ağır suç teşkil etmesi, işte bu iki şeyin birbirine karıştırılmasından ileri gelmektedir. Dipnot, burada söz konusu olan Venedik Cumhuriyeti'dir. Bir fırıncıyı kaçakçılık yaparken yakaladığı için kazığa vurduran imparatorun bu davranışını över dururlar. Oysa onun bu şekilde davranışı, adaleti aşırı derecede uygulamak suretiyle adil olacağına inanan sultanlara özel bir davranıştır. Konu 25. Kendi öz yapılarından alınmış kurallara göre düzenlenmesi gereken şeyleri, medeni hukukunun genel hükümlerine göre düzenlemenin doğru olmayacağına dair. Bir vapur yolculuğunda medeni görevlerin tümünün gemiciler arasında hiçe sayılmasını gerektiren kanun, iyi bir kanun mudur değil midir? François Pirard, kendi zamanında Portekizlilerin bu kanuna uymadıklarını, Fransızların ise uyduklarını söylüyor. Kısa bir süre için bir arada bulunan, bütün ihtiyaçları hükümdarları tarafından giderildiğine göre hiçbir ihtiyaçları olmayan, yolculuktan başka bir şey düşünmeyen, toplumdan ayrı yaşadıkları için de geminin yurttaşı sayılan insanların, toplumun yükümlülüklerini devam ettirmek için ortaya konmuş olan bu görevleri benimsemelerine gerek yoktur. Gemilerin kıyıları izleyerek yol aldığı çağlarda Rodosluların çıkardıkları şu kanun, işte bu ruh haletiyle çıkarılmış bir kanundur. Gerçekten de Rodoslular bu kanun gereğince gemi ile gemideki yükün fırtına esnasında gemide kalan kişilere verilmesini, gemiyi terk edenlere ise hiçbir şey verilmemesini isterler. 6. Bölüm 27. Kitap Tek Konu. Romalılarda veraset hakkındaki kanunların kaynağı ve bu kanunların uğradığı değişiklikler üzerine. Çok eski zamanlara ait kurullarla ilgili olan bu konuya iyice girebilmek için izin verirseniz, Romalıların ilk kanunlarında şimdiye dek incelenmemiş hususları ele alıp incelemeye çalışayım. Romulus'un küçük ülkesindeki toprağı yurttaşlarına böldüğünü herkes bilir. Veraset üzerine Roma'da çıkartılan kanunlar da öyle sanıyorum ki hep bu olayın sonucudur. Toprağın bölünmesiyle ilgili kanun, bir ailenin mülkünün başka bir aileye geçmesine izin vermezdi. Bunun sonucu olarak da kanun iki çeşit mirasçı kabul ederdi. Babanın yönetiminde yaşayan çocuklarla torunlar ki, bunlara öz mirasçı adı verilirdi. Bunların yokluğunda erkek tarafından en yakın akraba ki, bunlara da agnat denilirdi. Dipnot, öz mirasçılar sözünü, Heritier Sien karşılığında kullandık. Agnat erkekten yana hısım, cognat ise kadından yana hısım anlamına gelir. Kadın tarafından akrabaya konya adı verilmesine, bunların hiçbir surette mirasçı olmamalarına yine bu kanunun gereğince karar verilmişti. Aksi halde tutar mülkü başka bir aileye intikal ettirirlerdi ki bu da kanunun ruhuna aykırı bir hareket olurdu. Yine bu kanun gereğince çocuklar annelerinin, anneler de çocuklarının mirasçısı olamaz diye bir sonuca varıldı. Aksi halde mülkün başka bir aileye geçmesi ihtimali belirebilirdi. 12 levha kanununda anne ile evlatların dışarıda kaldıklarını, kanunun yalnız anyalara veraset hakkı tanıdığını, oğullara ananın birbirlerine mirasçı olarak gösterilmediklerini görüyoruz. Buna karşılık öz mirasçının öz mirasçı olmadığı takdirde en yakın anyanın erkek ya da dişi olmasına kanun ses çıkarmıyordu. Çünkü anne tarafından akraba mirasçı olmadığına göre dişi mirasçı evlense bile yine çıktığı aileye dönüyordu. Bunun içindir ki 12 levha kanunu erkek mirasçı ile dişi mirasçı arasında hiçbir ayrılık gözetmiyordu. Bunun neticesi olarak erkek evladın çocuklarına dedenin mirasçısı olma hakkı tanındı. Çünkü mülkün başka bir aileye geçmemesi için anyalar kız evladın çocuklarına tercih edildi. Böylece kız evlat babanın mirasçısı oldu ama onun çocuklarına bu hak tanınmadı. Böylece ilk Romalılarda kadınlar ancak durumları toprağın bölünmesini düzenleyen kanunla uzlaştığı zaman mirasçı olabildiler. Durumları kanunu zedelediği zaman da bu haktan yoksun edildiler. İlk Romalılarda veraset kanunları böyleydi işte. Doğal olarak ülkenin yapısına bağlı olan ve toprağın bölünmesi konusunda çıkartılmış olan bu kanunların kaynaklarının yabancı ülkelerde olmadığı, Yunan şehirlerine gönderilen temsilciler tarafından getirilmediği açıkça anlaşılır. Halikarnaslı Denis'in dediğine bakılırsa, toprağın bölünmesi konusunda Romulus'la Numa zamanındaki kanunların yürürlükten kalktığını gören Servius Tullius, bu kanunları yeniden ihya etmiş, eski kanunlara yeni bir ağırlık vermek için de yeni yeni kanunlar yapmış. Böylece yukarıda sözünü ettiğimiz kanunların, yani bölme işi dikkate alınarak yapılmış olan kanunların, adı geçen 3 Romalı kanun yapıcısı tarafından ortaya atıldığından kuşku duyamayız artık. Veraset düzeni politik bir kanundan çıkarıldığına göre herhangi bir yurttaş kendi özel isteğiyle bu düzeni bozamazdı. Yani Roma'nın ilk zamanlarında yurttaşın vasiyetname bırakmasına izin verilmezdi. Bununla beraber kişinin son anlarında iyilik etmesine engel olmak da çok ağır bir hareket sayılırdı. Bu konuda kanunlarla özel kişilerin isteklerini bağdaştırmak için bir çare bulmaktan da geri kalmadılar. Bir halk topluluğu önünde kişinin malını mülkünü istediği gibi dağıtmasına izin verdiler. Böylece her vasiyetname adeta yasama gücünün verdiği bir karar haline aldı. 12 levha kanunu vasiyetnamesini hazırlayan kişiye istediği vatandaşı mirasçı olarak seçmek yetkisini verdi. Roma kanunlarının vasiyetname gereğince mirasçı olacakların sayısını daraltmasının sebebi doğrudan doğruya arazi bölümü üzerindeki kanun olmuştur. Vasiyetname ile mal bırakmak yetkisini bu derece geniş tutmasının sebebi de çocuklarını satabilen babanın pekala onları mirastan yoksun edebileceği düşüncesi olmuştur. Dipnot: Halikarnaslı Denis, bir babaya oğlunu 3 kere satmak hakkını veren kanunun Desamvirlerin değil Romulus'un kanunu olduğunu Numa'nın bir kanunuyla ispatlıyor. Ayrı ayrı ilkelerden geldiklerine göre bu iki sonucun birbirinden farklı olacağı apaçık bir şeydir. Roma kanunlarının bu konudaki ruhu böyledir işte. Atina'nın eski kanunları yurttaşa vasiyetname yapmak yetkisi tanımazdı. Solon çocukları olanlardan gayri kişilere vasiyetname bırakmak yetkisini verdi. Babalık kuvvet ve kudretinin etkisi altında bulunan Romalı kanun yapıcılarsa yurttaşlara çocuklarının aleyhinde bile vasiyetname düzenlemek yetkisini tanıdı. İtiraf etmek gerek ki eski Atina kanunları eski Roma kanunlarından daha makuldü. Roma'da vasiyetname düzenleme konusunda yurttaşa tanınan sonsuz yetki, toprak bölümü üzerindeki politik mevzuatı yavaş yavaş ortadan kaldırdı. Zenginlikle yoksulluk arasındaki o uğursuz farkı herhangi bir nedenden daha çok arttırdı. Payların çoğu bir kişinin elinde toplandı. Bazı yurttaşların çok mülkü oldu, bazılarının ise hiçbir şeyi kalmadı. Devamlı olarak elindekini avucundakini yitiren halk da arazinin yeniden bölünmesini isteyip duruyordu. Bunu da halk Romalıların tıpkı israfı aşırı şekle soktukları sırada olduğu gibi sadeliği, pintiliği ve yoksulluğu son derece ileri götürdükleri bir sırada yaptı. Vasiyetnameler aslında halk kurultayında düzenlenen bir kanun olduğundan orduda bulunanlar vasiyetname yapmak yetkisinden yoksun edilirlerdi. Halk askerlere birkaç askerin yanında kendi içinde düzenleyebileceği anlaşmayı düzenlemek yetkisini tanıdı. Büyük halk kurultayları yılda iki kere toplanırdı. Zaten nüfus artmış, işler de çoğalmıştı. Bütün yurttaşlara halk sınıflarını temsil eden birkaç reşit Romalı yurttaşın huzurunda vasiyetname düzenlemek yetkisi tanındı. Bunun için de 5 yurttaş seçilirdi. Bunların yanında mirasçı, vasiyetnameyi düzenleyenin ailesini, yani onun verasetini satın alırdı. Başka bir yurttaş bu verasetin değerini tartmak için elinde bir terazi tutardı. Çünkü Romalılarda henüz para yoktu. Dipnot, gerçekten de öyle, Romalılar paraya ancak Pirus Savaşı zamanında kavuşmuşlardır. Yukarıda sözü geçen 5 yurttaşın 5 halk sınıfını temsil etmesi ihtimali vardır. 6. sınıfı, yani hiçbir şeyi olmayan sınıfı hesaba katmazlardı. Justinianle ağız birliği edip bu satışların muhayyel olduğunu söylemeyelim. Sonra hayali bir hal aldılar ama başlangıçta öyle değillerdi. O tarihten sonra vasiyetnameleri düzene koyan kanunların çoğu kaynaklarını bu satışların gerçekliğinde bulmuşlardır. Bunun delilini Ulpian'den kalan metin parçalarından çıkarmak mümkündür. Sağır, dilsiz ve savurgan kişiler vasiyetname düzenleyemezlerdi. Sağır kişi vasiyetname düzenleyemezdi çünkü aileyi satın alanın sözlerini duyamazdı. Dilsiz kişi vasiyetname düzenleyemezdi çünkü mirasçı seçiminde kullanılan sözleri söylemesine olanak yoktu. Savurgan kişi vasiyetname düzenleyemezdi çünkü herhangi bir ticari iş görmek kendisine yasak edildiğinden ailesini satamazdı. Öteki örnekleri ise bir yana bırakıyorum. Vasiyetnameler halk kurultaylarında düzenlenirdi. Bundan ötürü de medeni hukuktan çok politik hukuku, özel hukuktan çok amme hukukunu ilgilendiren sözleşmelerdi. Bu yüzden de işte baba, vasiyeti altında bulundurduğu oğlunun vasiyetname yapmasına izin vermezdi. Milletlerin çoğunda vasiyetnameler alelade sözleşmelerden daha büyük formaliteye tabi tutulmaz. Çünkü bunların ikisi de sözleşmeyi yapan kişinin isteğini belirten ifadelerdir. Doğrudan doğruya özel hukuk alanına girerler. Ama vasiyetnamelerin amme hukuku alanına girdiği Romalılarda bu sözleşmeler öteki sözleşmelerden daha çok formaliteyi gerektiriyordu. Bugün bile Fransa gibi Roma hukukunu temel hukuk olarak gören ülkelerde aynı şey devam etmektedir. Yukarıda da söylediğim gibi vasiyetnameler halkın çıkardığı bir kanun olduğuna göre bunlar komuta gücüyle ve doğrudan doğruya buyruk şeklindeki kelimelerle yapılmalı. Bundan şu kural çıkar: kişi mirasını ancak buyruk şeklindeki cümlelerle başkasına verilebilir ya da intikal ettirebilir. Bundan da yine şu sonuç çıkar: bazı durumlarda kişi isterse bir değiştirmeye başvurup verasetin başka bir mirasçıya geçmesini buyurabilir. Buna karşılık kişi hiçbir zaman fideikomise başvuramazdı. Yani kişi mirasçı tayin ettiği bir insana mirasın tümünü ya da bir bölümünü ileride bir başkasına vermesi için ricada bulunamazdı. Baba oğlunu mirasından çıkaramadığı ya da mirasçı olarak atayamadığı zaman vasiyetname bozulurdu. Kızını mirasından çıkaramadığı ya da mirasçı olarak atayamadığı halde vasiyetname geçerli sayılırdı. Bunun da nedenini pekala görüyorum. İlk Romalıların veraset üzerindeki kanunları yalnız toprak bölümü zihniyetine uymayı öngördüğünden kadınların servetlerini sınırlandırmayı düşünmemiş ve böylece bu çeşit servetlerden ayrılması olanaksız olan lükse yol açmıştır. İkinci Pun Savaşı ile Üçüncü Pun Savaşı arasında bunun kötülüğünü duymaya başlayıp hemen Vossonien kanununu çıkarmışlar. Dipnot: bu kanunu halk tribunu olan Quintus Vossonius M.Ö. 169 yılında teklif etmiştir. Büyük tartışmalar sonunda çıkartıldığını biliyoruz ama elimizde de pek önemli belgeler yok bu konuda. Şimdiye dek çok karışık bir şekilde söz edildiği için ben burada bu kanunu aydınlatmaya çalışacağım. Cicero'dan kalan bir belgeye göre kanun ister bekar olsun ister evli bir kadının mirasçı olarak atanmasını yasak ediyor. Titus Livius'un bu kanundan söz eden epitomunda ise daha fazla bilgi yok. Yine Cicero ile St. Augustine'in söylediklerine bakılırsa kız evlat hatta tek kız evlat bile bu yasağın çerçevesi içine giriyor. İhtiyar Katon bu kanunun kabulü için elinden geleni yapmış. Olügel bu münasebetle Katon'un çektiği nutuktan bir parçayı kitabına almış. Katon nasıl ki Oppian kanununu savunmak suretiyle lüksün kendisini durdurmak istemişse, kadınların mirasçı olmalarını yasak etmek suretiyle de lüksün nedenlerini ortadan kaldırmak istemiş. Justinian ile Teofil'in enstitülerinde Bosonien kanununun vasiyetle bırakmak yetkisini sınırlandıran bir bölümünden söz edilmektedir. Bu yazarları okuyan kim olursa olsun derhal anlar ki bu bölüm salt mirasçıların haklarını korumak amacıyla kanuna yerleştirilmiş bir bölümdür. Çünkü vasiyetname yoluyla bırakılan mallardan ötürü miras öylesine parçalanıyordu ki gerçek mirasçı kendine düşen hisseyi reddetmek zorunda kalıyordu. Ama Vossonien kanununun asıl ruhu bu değildi. Onun temel amacı kadınların mirastan tüm yoksun bırakılmalarıydı. Kanunun vasiyetname yoluyla miras bırakma yetkisini sınırlandıran bölümü de bu amacı destekliyordu. Çünkü kişi vasiyetname ile istediği kadar mal bırakabilseydi, kadınlar mirasçı olarak elde edemedikleri şeyi bu yoldan elde etmek olanağını bulurlardı. Vossonien kanunu kadınların aşırı derecede servet sahibi olmalarını önlemek için yapılmıştı. Şu halde kadınları lüksü devam ettirmesi zaten olanaksız olan bu servetten değil, aşırı miraslardan yoksun etmek gerekti. Kanun mirastan yoksun edilen kadınlara verilmek üzere belli bir para tespit ediyordu. Olayı bize anlatan Cicero bu paranın ne kadar olduğunu söylemiyorsa da bunun 100.000 sesterce olduğunu Dion'dan öğreniyoruz. Vossonien kanunu yoksulluğu bir düzene koymak için değil, zenginliği bir düzene koymak için çıkartılmıştı. Nitekim Cicero bize bu kanunun yalnız sana girenlere uygulandığını söylüyor. Bu da kanunu atlatmak için bahane arayanların işine yaradı. Romalıların formaliteye son derece düşkün olduklarını bilmeyen yoktur. Yukarıda ise devlet mekanizmasında izlenen yolun kanunun sözüne uymak olduğunu söylemiştik. İşte böylece salt miraslarını kızlarına bırakabilmek için sana girmeyen babalar vardı. Kanun sözüne aykırı davranılmadığını ileri süren pretörler, bu şekilde davranan babaları kanunu ihlal etmediklerini söylediler. Annius Asellus adında birisi, biricik kızını mirasçı tayin etmişti. Hakkıydı diyor Cicero. Onun bu tarzda hareketine Vossonien kanunu engel olamazdı. Çünkü sana kayıtlı değildi.